bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Binbir Gece Masalları 15. Kitap AFA Yayınları Temmuz 1993 yayına hazırlayan Atilla Birkiye, Türkçe'ye çeviren Alim Şerif Onaran. Bu kitap 255 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 22 Nisan 2009. Okuyan Selda Talay Tosun. Şehzade Elmas'ın Harika Öyküsü. Göğün boşluğuna şanlı evinin lambası olarak güneşi, kıyısına güzelliğinin dehlizlerinin meşalesi olarak şafağı yerleştirdiği gibi, yeryüzünde insanların kimilerini yüce niteliklerle donatan, gökleri nemli bir saten mantoyla, yeryüzünü parlak bir yeşillikle örten, bahçeleri ağaçlarıyla, ağaçları yeşil giysileriyle donatan, susayanlara tatlı su kaynaklarını, sarhoşlara bağların gölgesini, kadınlara güzelliği, baharlara güllerini, güllere gülümsemeyi ve gülleri yüceltmek için bülbülün nameler koparan gırtlağını veren, kadını erkeğin gözü önüne koyan, taşın ortasına cevahir yerleştirir gibi insanoğlunun yüreğine arzuyu yerleştiren Tanrı'ya pek çok ve seçkin şükürler olsun. Yoksulluk içinde el yordamıyla yol alanlara zekalarının saraylarını açan kusursuz kişilerden, bilginlerden ve şairlerden söz eden kitaplarda anlatılmıştır ki, bir zamanlar büyük ülkeler arasındaki bir ülkede attığı her adım bir mutluluk oluşturan, servet ve saadet kapısında köle olmuş, adaletten yana Keyhüsrev Anuşirevan'ı, cömertlikten yana Hatemta'yı geçen muhteşem bir şah varmış. Bu temiz alınlı hükümdarın adı Şems Şah'mış ve hoş tavırları ve büyüleyici güzellikleri olan ve güzellikten yana deniz üzerinde parladığı zamanlardaki Süheyl yıldızına benzeyen bir oğlu varmış. Süheyl yıldızı semanın güney yarım küresinde bulunan Nuh'un gemisi Argo burcundaki parlak ve büyük bir yıldızın adı. Yemen'den daha iyi görüldüğü için buna Süheyli Yemani de derler. Tevetoğlu Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Sözlük. Adı Elmas olan bu genç delikanlı bir gün babasını görmeye gelmiş ve ona "Babacığım, bugün ruhum kent yaşamından hüzün duymakta. Oyalanmak için gidip ağlanmak ve dolaşmak arzusundayım. Yoksa bu sıkıntıyla giysilerimi baştan aşağıya yırtacağım." demiş. Şems Şah oğlunun bu sözlerini işitince onu duyduğu büyük sevgi uğruna hemen söz konusu gezintiye hazırlanılması için gerekli buyrukları vermiş. Av yöneticileri ve kuşbazlar şahinleri hazırlamış, atabakanlar dağa çıkacak atları koşumlandırmışlar. Şehzade Elmas da yiğit görünümlü gençlerden oluşan parlak bir topluluğun başında yola koyulmuş ve sıkıntısını dağıtmak için onlarla birlikte avlanmak istediği yörelere doğru yönelmiş. Yiğitçe patırtılar koparıp at sürerek sonunda zirvesiyle göğe ulaşan bir dağın eteğine gelmişler. Bu dağın eteğinde büyük bir ağaç varmış ve bu ağacın yanı başından bir pınar akıyormuş. Ve bu pınardan başı pınara eğilmiş bir alageyik su içiyormuş. Elmas bu görünüme hayran olarak adamlarını, atlarını durdurmalarını ve bu avı tek başına izleyip yakalamak için kendisini yalnız bırakmalarını buyurmuş. Ve atını güzel yabani hayvanın üzerine hırsla sürerek ileri atılmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 905. gece olunca demiş ki, ve atını güzel yabani hayvanın üzerine hırsla sürerek ileri atılmış, hayvan da yaşamanın o anda tükeneceğini anlayarak büyük bir sıçrayışla dönmüş. Dört bacağının gücüyle ulaşılmaz bir hız kazanarak ve mesafeleri kaçışıyla yok ederek ovada koşmaya başlamış. Elmas da kendini avın rüzgarına kaptırarak silahlı topluluğundan uzakta alageyi çölde izlemiş. Kumlar ve taşlıklar arasındaki bu izlemeyi atı köpükler içinde soluksuz kalasıya ve kuru dilini sarkıtasıya Ademoğlundan ne bir iz ne bir koku bulunasıya kadar göze görünmeyenin varlığından başka varlığa rastlanmayan bu çölde sürdürmüş. Tam o sırada ardında alageyin gözden yok olduğu, görüşü engelleyen bir kum tepesine ulaşmış bulunuyormuş. Umutsuz Elmas bu tepenin üstüne çıkmış ve öteki yamaca ulaşınca ansızın bakışlarının önünde uzanan değişik bir görünümle karşılaşmış. Çünkü çölün amansız kuraklığı yerine önünde arasından derelerin aktığı ve sabahın şafağındaki ve akşamın grubundaki renklere benzer kızıl ve beyaz çiçeklerle bezenmiş, yeşilliğiyle hayat saçan bir vaha uzanıyormuş. Elmas sanki kanatlı bekçi Rıdvan'ın bahçesine girmiş gibi ruhunun genişlediğini ve yüreğinin ferahladığını duyumsamış. Şehzade Elmas yaradının hayranlık uyandıran bu eserini görüp de avuç içine vahanın hoş suyunu doldurarak kendisinin ve atının susuzluğunu giderince ayağa kalkıp her şeyi ayrıntılarıyla kavramak için bakışlarını yöresinde dolaştırmış ve orada kökleri toprağın derinliklerine uzanan yaşlı bir ağacın gölgesinde tek başına duran bir taht görmüş. Bu tahtın üzerinde başında tacı olup ama ayakları çıplak, yaşlı bir şahın oturmakta ve düşünmekte olduğunu görmüş. Elmas saygılı bir tavırla selam vererek ona yaklaşmış. Yaşlı şah da onun selamını iade edip kendisine, "Ey şahların oğlu, ne türlü bir nedenle kuşların bile kanat çırpmadığı, ava beslenen hayvanların kanının safraya dönüştüğü bu çölü geçtin?" demiş. Elmas da ona serüvenini anlatmış ve, "Ama sen, ey saygın şah, yöresi ıpıssız olan bu yerde bulunuşunun nedenini bana söyler misin? Senin öykün çok garip bir öykü olmalı," diye eklemiş. Yaşlı şah da, "Kuşkusuz benim öyküm garip ve şaşkınlık uyandırıcıdır. Bu öylesine bir öyküdür ki sen onu benim ağzımdan işitmesen daha iyi olur. Yoksa senin gözyaşları dökmene ve kahrolmana neden olur," diye yanıt vermiş. Ama Şehzade Elmas, "Konuşabilirsin ey saygın kişi, çünkü ben helal süt emmiş ve babasının kanına sahip çıkan biriyim," demiş. Ve işitmek istediği öyküyü ona anlattırmak için pek çok ısrar etmiş. O zaman tahtında oturmakta olan hükümdar ona, "Öyleyse yüreğimin kabuğundan dökülecek olan sözleri dinle, onları topla ve giysinin eteğine koy," demiş. Ve bir an için başını eğmiş ve sonra kaldırmış ve şöyle konuşmuş. "Bil ki ey delikanlı, çölün ortasındaki bu vahaya gelmeden önce sarayımın zenginlik ve parlaklığı içinde yaşardım. Muhteşem bir orduya sahip olduğum Babil topraklarında hüküm sürüyordum. Yüceler yücesi Tanrı'ya şükürler olsun ki bana ardılım olarak yaradanlarına hamd eyleyen 7 evlat nasip etti. Onlar benim gönlümün şenliği idi ve saltanat sürdüğüm ülkede herkes barış ve refah içinde yaşıyordu. Günün birinde büyük oğlum bir kervancının ağzından Çin'i maçinde Şah Kamus İbni Temmuz'un Mühre adlı bir kızı bulunduğunu ve bu kızın eşi emsalinin yeryüzünde görülmediğini, güzelliğinin erişilmezliğinin yeni doğan ayın yüzünü kararttığını ve onun yanında Yusuf ile Züleyha'nın kölelik küpesi takmak için kulakları delinmiş kişilere dönüştüğünü işitmiş. Tek bir sözcükle bu kız şairin şu dizelerle belirttiği gibiymiş. Bu yürekleri çalan her yanıyla harika bir güzelliktir. Saçlarının kıvrımı eşsiz bahçelerin Hint sümbülüdür. Yanağı açılmış güller gibidir. Dudakları aynı zamanda hem yakut hem de nöbet şekeridir. Şaşkınlık verici kertede arınık olan dişleri hiddet halinde bile ışıldar. Bu yürekleri çalan her yanıyla harika bir güzelliktir. Ve kervancı büyük oğluma aynı zamanda Şah Kamus'un bu güzelim yaratıktan başka çocuğu olmadığını ve güzellik bahçelerinin bu büyüleyici filizinin henüz baharına yeni ulaşmış bulunduğunu ve arıların her ülkeden gelerek bu çiçek açan gövdenin yöresinde toplanmaya başladığını, yani adet gereğince bir koca seçilmesi için her ülkeden evlenecek yaştaki şehzadelerin orada toplanmış bulunduğunu da anlatmış. Ama evlenme koşulu olarak sultanın kızının onlara soracağı bir tek soruya yanıt vermeleri kararlaştırılmış bulunuyormuş. Bu soru da şu sözcüklerden oluşuyormuş. Çam kozalağı ile servi kozalağı arasında nasıl bir ilişki vardır? İşte genç sultan için mer olarak adaylardan istenen şey sadece buymuş. Ama bu soruya yerli yerinde yanıt veremeyenlerin de başları kesilecek ve sarayın en yüksek yerine asılacakmış. Büyük oğlum kervancının ağzından bu ayrıntıları işitince yüreği ateş üzerindeki et gibi yanmış. Bir fırtına bulutu gibi gözyaşları dökerek ve inleyerek Çin'i maçın ülkelerinin genç sultanına sahip olmayı denemek üzere ülkeden ayrılmak için yanıma izin istemeye geldi. Ben de bu çılgınlık girişiminden son kertede kaygılanarak böylesi bir durum için çare aramaya ve tabiplere danışmaya başladım. Ama bu tabiplerin hiçbiri aşk derdinin şiddetine karşı etkili bir çare bulamadı. O zaman oğluma, ey gözlerimin nuru, kederden ölmeksizin, Sultan Mührin'in babası Kamus bin Temmuz'un saltanat sürdüğü Çin'i Maçin ülkelerine doğru gitmekten kendini alıkoyamıyorsan, sana ordularımın başında bulunarak eşlik edeyim. Ve Sultan Kamus senin arzuna uyarak bize kızını iyilikle verirse ne âlâ ve ülkesini rüzgarlara savururum. Ve genç kız da böylece senin kölen ve malın olur dedim. Ama büyük oğlum bu tasarımı kendi kafasına uygun bulmadı ve bana, babacığım, bu yolda davranıp koşulları yerine getirme yoluyla bize bağışlanacak olanı zorla almak saygınlığımıza yaraşmaz. Gerekli yanıtı vermek üzere kendi başıma oraya gitmeliyim ve şahın kızını bu yoldan kazanmalıyım diye yanıt verdi. O zaman hiçbir yaratığın meleklerin kaleme aldığı Bahtlar kitabındaki yazgısını, hatta yazgısındaki sözlerin bir harfini bile silemeyeceğini iyice anladım. Ve çocuğumun bahtının böyle kararlaştırılmış olduğunu görerek, içim ezilerek de olsa ona yola çıkma izni verdim. O da bahtını aramak üzere yola koyuldu. Şah Kamus'un saltanat sürdüğü uzak ülkelere gitti. Orada Sultan Mührin'in oturmakta olduğu sarayda bulundu ve ey yabancı, sana sözüne ettiğim soruyu yanıtlayamadı ve genç sultan acımaksızın onun başını kestirip sarayın en yüksek yerine astırdı. Ben bu haberi alınca baştan aşağı umutsuzluk gözyaşlarına boğuldum. Matem giysileriyle donarak 40 gün bir odaya kapandım. Ve yakınlarım başlarını tuzlarla örttüler ve sabır giysilerini yırttık. Sarayımın her yanı matem haykırışlarıyla ve öldükten sonra dirilme günündekine benzer gürültülerle çınladı. O zaman ikinci oğlum da kardeşi gibi ölüm şerbetini içerek elleriyle yüreğimde ikinci keder yarasını açtı. Çünkü ağabeyi gibi o da aynı deneye girişmek istemişti. Sonra geriye kalan 5 çocuğum da sıraya girdiler ve aynı tarzda ölüm yoluna koyuldular. Ben de Karabaht'ın iyileşmez vurgunu olarak ve umutsuz bir acıyla kolum kanadım kırılarak ülkemi ve saltanatımı terk ettim. Ve kendimi bahtın yoluna salıverdim. Tıpkı bir uyur gezer gibi çölleri ovaları aştım ve gördüğün gibi tacım başımda ama yalın ayak bulunduğum köşede bu tahtın üzerinde ölümü bekliyorum. Şehzade Elmas yaşlı şahın anlattığı bu öyküyü işitince öldürücü duyguların okuyla yaralanmış ve kıvılcımlar saçan aşk iniltileri koparmış. Çünkü şairin dediği gibi olmuş. Aşk varlığını sezdirmeden kulağımdan geçerek içime sızdı ve bilinmeyen sevgili ile yüreğim arasında ne olup bittiğini anlayamadım. Ve işte Vahdaki tahtında oturmuş eski Babil hükümdarının ve acıklı öyküsünün durumu böyle. Elmas'ın av arkadaşlarının durumuna gelince bunlar şehzadenin ortadan yok oluşundan çok kaygılanmış ve aradan bir süre geçince onun kendisini izlemelerini yasaklamış olmasına karşın onu aramaya koyulmuşlar ve tam Vahadan çıkarken onu bularak arayışlarını bitirmişler. Şehzade başını hüzünle göğsüne eğmiş bulunuyormuş, yüzü de sapsarıymış. Gül'ün yöresindeki kelebekler gibi onun yöresini almışlar ve ona Yürük, Meltem gibi yeğeni, düşten de ivedi yol alan yeni bir binek sağlamışlar. Elmas da ilk atını mahiyetine teslim etmiş ve kendisine sunulan yaldızlı bir eyeri ve incilerle zenginleştirilmiş bir dizgini bulunan ata binmiş. Böylece hep birlikte kazasız belasız Elmas'ın babası Şems Şah'ın sarayına ulaşmışlar. Şah da oğlunu gezinti dönüşünde ışıltılı bir çehreyle ve ferahlamış bir yürekle bulacak yerde yüzünü tüm olarak değişmiş ve kara kederin okyanusuna dalmış olarak görmüş. Çünkü aşk şehzadenin kemiklerine kadar işlemiş bulunuyormuş. Yüreğini ve karaciğerini yiyip tüketmekteymiş. Anlatısının burasında Şehrazat Gül'ün belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 906. gece olunca demiş ki, çünkü aşk şehzadenin kemiklerine kadar işlemiş bulunuyormuş. Yüreğini ve karaciğerini yiyip tüketmekteymiş. Ve şah rica ve yalvarmalarla sonunda oğlunu acıklı halinin nedenini anlatmaya razı etmiş ve bu yoldaki örtü kalkıp gizlilik ortaya çıkınca şah oğlunu kucaklayıp onu bağrına basarak bu durum seni üzmesin, gözlerini kurut ve aziz ruhunu yatıştır. Çünkü Çin'i Maçin'de saltanat süren Temmuz'un oğlu Şah Kamus'a kızı Mühre ile arzuna uygun olarak evlenmen için bir mektupla birlikte elçilerimi yollayacağım. Ve ona develere yükleyerek şahlara yaraşır değerli giysilerle yüklü denkler, paha biçilmez mücevherler ve her renkten armağanlar göndereceğim. Mührer'in babasının bahtında felaket yazılı olup istemimizi geri çevirirse ve böylece bizim için bir alçalma ve keder sermayesi oluşturursa, onun üzerine kahredici bir ordu yollayarak tahtını kana bulayıp çökertecek ve tacını rüzgara savuracağım. Böylece hoş davranışlı Mührer'i saygıyla ülkemize getiririz demiş. Başlarıyla onun bu şahane sözlerini onaylayan vezirlerin, amirlerin ve ulemanın önünde yaldızlı tahtına oturmuş bulunan Şemsşah oğlu Elmas ile işte böyle konuşmuş. Ama Şehzade Elmas, ey herkesin korunağı, bu böyle olmamalı. İyisi mi ben tek başıma gideyim ve gerekli yanıtı kendim vereyim ve kendi yeteneğimle o harika sultanı alıp getireyim diye yanıt vermiş. Şemsşah oğlunun bu yanıtını işitince acı iniltiler koparmaya başlamış ve "Ey babasının ruhu, gözlerimin parlaklığı ve alnımın tek dayanağı, bu durumda çaresiz bir ölüme koşmak üzere beni nasıl terk edebilirsin?" demiş. Ve oğlunun yüreğini yumuşatmak için böylece konuşmayı sürdürmüş. Ama gayreti boşuna olmuş ve kederli gözlerinin önünde onun öldüğünü görmektense kendisinin özgürce ayrılmasına izin vermek zorunda kalmış. Şehzade Elmas pericelik bir hayvana benzeyen atına binmiş ve Kamus'un ülkesine götüren yolu tutmuş. Babasıyla anası ve tüm yakınları umutsuzluktan ellerini ovuşturmuşlar ve büyük bir üzüntünün dipsiz kuyusuna dalmışlar. Şehzade Elmas merhaleler aşarak ilerlemiş ve yazgısında güvenlik olduğu için Kamus'un ülkesinin içerlek yerlerindeki başkentine ulaşmış ve bir dağdan daha yüksek bir sarayın önüne gelmiş. Bu sarayın kapısının yüksek bir yerinde kimisi taçlarıyla, kimisi çıplak başlı ve saçlı olarak binlerce şehzade ve şahın kellesi asılıymış. Ve meydan yerinde önlerinde yaldızlı muslinler giyinmiş kapıcı kadınların bekleştiği, altın tellerle dokunmuş kumaşlardan veya Çin ipeğinden çadırlar dikiliymiş. Şehzade bütün bunları gözlemledikten sonra sarayın cümle kapısının üzerinde üstü tokmağı gibi değerli taşlarla süslü bir davul asılı bulunduğunu görmüş. Bu davulun üzerinde altın harflerle "Şah kanından gelme her kim Sultan Mührer'i görmek isterse bu tokmak aracılığıyla şu davulu çalsın" yazılıymış. Elmas kararsızlık göstermeden altından inmiş ve kararlı bir tavırla söz konusu kapıya doğru yönelmiş. Ve değerli taşlarla zenginleşmiş tokmağı eline alarak davula öylesine bir şiddetle vurmuş ki tüm kenti tir tir titretmiş. Hemen sarayın adamları ortaya çıkıp şehzadeyi Şah Kamus'un yanına götürmüşler. Ve şah onun güzelliğini görünce içinden ayartıya kapılmış ve onu ölümden kurtarmak istemiş. Bunun üzerine ona "Gençliğine yazık değil mi oğlum? Kızımın sorularına yanıt veremeyen bütün bu kimseler gibi neden ölmek istersin? Bu girişimden vazgeç, kendine acı ve benim mabeyincim ol. Çünkü her şeyi bilen Tanrı dışında hiç kimse sırları bilemez ve değişken huylu genç bir kızın fikirlerini açıklayamaz" demiş. Şehzade Elmas niyetinde ısrar edince Şah Kamus yine de ona "Dinle oğlum. Senin gibi doğu ülkelerinin güzel bir çocuğunun kendini bu onursuz ölüme kaptırdığını görmek benim için büyük bir acıdır. Bundan dolayı bu felaket saçan deneyle karşılaşmadan önce 3 gün düşün, sonra gelip şahane başını bedeninden ayırabilecek konuşmayı talep etmek üzere geri dönersin" demiş. Şehzade Elmas da o gün saraydan ayrılmak zorunda kalmış. Zaman geçirmek üzere çarşılar ve dükkanlar boyunca avare avare dolaşmaya başlamış. Ve Çin'i maçin denen bu ülkenin insanlarının incelik ve zeka ile donanmış olduğunu görmüş. Ama mıknatısın iğneyi çektiği gibi uzak ülkelerden etkilemeyle onu buralara getirmiş olan kızın yaşadığı konuta doğru dayanılmaz şekilde çekildiğini duyumsuyormuş. Sonunda sarayın bahçesinin önüne ulaşmış. Bu bahçeye girmeyi başarabilirse sultanın kızını görebileceğini ve onu görmekle ruhunu doyurabileceğini düşünmüş. Ama kapıyı bekleyenler tarafından durdurmaksızın nasıl içeri girilebileceğini tasarlarken duvarın altında bulunan ve içinde su aktaran bir kanalın farkına varmış. Aklından kendini bu suya kaptırarak bahçeye girebileceğini geçirmiş. Bundan dolayı ansızın kanala dalarak bu yoldan sıkıntı çekmeksizin bahçeye girmiş ve giysilerini güneşte kurumaya terk etmek üzere tenha bir yerde bir süre oturmuş. Sonra ayağa kalkmış ve ağır ağır yüksek duvarlar boyunca dolaşmaya başlamış. Derelerle sulanan toprağı düğün günündeki bir zengin gibi süslü, beyaz gülün al güle gülümsediği, aşık bülbüllerin sevdiceği güllere döktüğü dilin incelikli dizeler üzerine bestelenmiş tatlı bir musiki gibi dokunaklı olduğu, çiçek yataklarının birçok güzellik sunduğu, kızıl güller üzerinde şebnem damlalarının ufak bir sitem edilince bile ağlayıveren iffetli bir genç kızın gözyaşlarına benzediği, meyve bahçesinde neşeden sarhoş kuşların gırtlaklarının olanca gücüyle şarkılar söylediği, bu sırada su kenarında dimdik yükselen servilerin dalları arasında boynu itaat gerdanlığıyla süslü kumruların uğuldadığı bu yemyeşil bahçeye hayran olmuş, sonuç olarak her şey o denli kusursuz imiş ki İrem bahçeleri onunla kıyaslanınca dikenli bir çalılık gibi kalırmış. Böylece ağır ağır ve çekinerek bahçede dolaşan Şehzade Elmas birdenbire kendini bir yol dönemecinde bulmuş. Karşısında kenarına ipek bir halı serilmiş mermer bir havuz varmış. Halının üzerinde de kaygısızca dinlenme halindeki bir pars gibi güzelliğinin ışıltısı bahçeyi aydınlatan çok güzel bir kız oturuyormuş. Saç kıvrımlarının kokusu öylesine içe işleyiciymiş ki hurilerin beynini amberle kokulandırmak için göklere yükseliyormuş. Şehzade Elmas da çok susuz birinin Fırat'ın suyunu içmeye doyamadığı gibi bu güzelim görüntüden gözlerini ayıramamış ve böylesine bir güzelliğin ancak binlerce kişinin uğrunda aleve kapılmış kelebekler gibi can verdiği Mühre'ye ait olacağını anlamış. Böylece kendinden geçmiş genç kızı seyrederken Mühre'nin nedimelerinden biri onun gizlendiği yere yaklaşmış ve dereden elinde tuttuğu bir altın tası doldurmak istemiş. Ama birden bir korku çığlığı koparmış ve elindeki altın tası suya düşürmüş. Titreyerek ve elini yüreğine bastırarak koşup arkadaşlarının yanına dönmüş. Onlar da kendisini şaşkınlığının ve tası suya düşürmesinin nedenini anlatması için hanımları Mühre'nin yanına götürmüşler. Adı Mercan Dala olan bu genç kız da yüreğinin çarpmalarını biraz yatıştırarak sultana "Ey başımın tacı, ey hanımım, dereye eğildiğim sırada ansızın suya bir ecinni oğluna mı yoksa bir Adem oğluna mı ait olduğunu bilemediğim çok güzel bir delikanlı yüzünün yansıdığını gördüm ve heyecanı kapılarak altın tası suya düşürdüm." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.